Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga Ekonomi Sohbetleri. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi Sohbetleri Kısa Dalga'da.
Ekonomi sohbetlerinden merhaba. Bayramı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bayramı ortaladık şimdiden. Bir kısmımız bayram tatiline gitme imkanına sahip olurken büyük bir kısmımız aslında evlerimizde bu dönemi geçirdik. Türkiye ekonomisinin içinde olmuş olduğu durum pek çok alışkanlığımızı değiştiriyor. Neler oluyor, neler yaşıyoruz. Bu hafta ekonomi sohbetlerinde Can Selçuk'u ile birlikte hem ekonominin durumunu hem de toplumdan buna gelen reaksiyonları ele almaya çalışacağız. Can Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Bayramımızı tebrik edeyim.
Teşekkür ediyorum. Ben de sizinkini tebrik ediyorum. Öncelikle siz hem bir ekonomistsiniz, öyle bir dönemde de öyle bir alan çalışıyorsunuz ki hani insana nefes aldırmıyor. Hem de toplumun nabzını da ölçen bir konumdasınız. Ara ara bunları bizlerle paylaşıyorsunuz. Keza Türkiye Raporu sitesinden biz de bu bilgilere erişebiliyoruz. Siz sosyal medyada zaman zaman dikkat çekiyorsunuz sonuçlara. İsterseniz bayram öncesi açıklanmıştı. Özellikle memur zamları için kritik bir eşikti. Yine isyana neden oldu tabii ki TÜİK verileri ve enflasyon açmazımız. Siz son olarak enflasyon %78 denildi ama belli ki çok daha ötesini hissediyoruz. Zaten artık daha çok ENAG'a referans vermeye ihtiyacı içerisindeyiz. Orada %75'i aşan bir durum vardı. Siz bu durumu nasıl görüyorsunuz? Bir de o yaptığınız çalışmalarda, raporlamalarda toplum bunu nasıl görüyor?
Tabii yani Türkiye'nin şu anda en önemli meselesi enflasyon, kuşkusuz ekonomi alanında. Çünkü enflasyon sonuç olarak temelinde düşük gelir grubuna uygulanan bir vergidir aslında. Ve hani hem Türkiye'deki gelişmeler hem dünyadaki gelişmeler bir müddet daha yüksek enflasyonla hayatımıza devam edeceğimizi işaret ediyor. Tabii dünyadan farklı olarak Türkiye'de enflasyonla mücadele için pek bir şey yapılmıyor. Bir kere onu tespit etmekte fayda var. Çünkü şu anda Türkiye'de mevcut siyasi iktidar ekonomi alanındaki önceliğini büyümeye vermiş vaziyette. Çarklar dönsün de ne olursa olsun gibi bir yaklaşım var. Tabii evet çarklar dönüyor kuşkusuz. Gerçi onun da riske girdiği zamanlar gelebilir gibi gözüküyor. Özellikle işte cari dengeye baktığınız zaman, yabancı para rezervlerine baktığınız zaman. Fakat işte bu çarklar dönerken oluşan büyümenin geniş toplum kesimlerinin zenginleşmesi, refahın artması adına bir faydası olmadığını da görüyoruz. İşte biliyorsunuz asgari ücrete bir ara zam yapıldı. Keza emekli ve memurların maaşlarında bir iyileştirme yapıldı ama Müten'in maalesef bir anlamı yok. Çünkü bu enflasyon rakamlarıyla çok değil yaklaşık 1-2 ay sonra bu yapılan zammın herhangi bir anlamı kalmayacak. Kaldı ki zaten asgari ücret özelinde konuştuğumuzda dolar bazında aslında sene başına göre asgari ücretin gerilediğini biz görüyoruz.
Ben de benzer bir şey ekmek hesabı üzerinden yapmıştım. 1 Ocak'ta yaklaşık 1890 ekmek alınabiliyorken şu anki asgari ücretle bu 1300'lere kadar düşmüş durumda, üstelik iyileştirildiği halde.
Tam olarak öyle, çünkü çok dövize endeksli bir ekonomi içerisinde yaşıyoruz. Yani fiyatlar dövizdeki hareketlere, dolardaki hareketlere çok bağlı. Bir de tabii dünyada bir takım gelişmeler var. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji fiyatları üzerine koyduğu baskı var. Gıda fiyatları üzerine koyduğu baskı var. İşte öte yandan Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyondan dolayı merkez bankalarının faiz arttırma ve bilanço genişletmeyi durdurma yönünde attıkları adımlar var. Yani giderek dünyada paranın daha az olduğu bir döneme geliyoruz. Daha az olduğu dönemde dünyada para, Türkiye gibi dış finansmana çok yüksek ihtiyacı olan ülkeler için bir sorun. Tabii Türkiye'nin risk değerlemesinin, risk algısının da bu kadar yüksek olması o daralan pastadan bizim pay alabilmemizi iki kat zorlaştırıyor. Yani şu yanılgıya düşmemek lazım ama tabii dünyada enflasyonu tetikleyici bir takım gelişmeler var. Ama Türkiye'de yaşadığımız sıkıntıların çok önemli ölçüde Türkiye'nin kendi siyasi tercihlerinden dolayı olduğunu da unutmamak lazım.
Evet. Bir de şunu merak ediyorum. Keza sizin çalışma raporladığınız alanlardan bir tanesi enflasyonu konuşuyoruz, para darlığını konuşuyoruz. Sosyal medyada da bazen söz konusu oluyor bu tarz çıkışlar. İnsanlar şunu söylüyorlar. Bir şey pahalı mı değil mi artık bilmiyorum. Örnek veriyorum, bir kahve 50 lira dediklerinde bu pahalı mı bilmiyorum. Hesabımı da bilmiyorum. Temassız kartım var demekle yetiniyorum demişlerdi. Kendi tekim yakın dönemde temassız kartların harcama limitleri arttırıldı. 750 liraya çıkarıldı 500 liradan. Bu kredi kartlarına eğilimde bir raporlamalarınız ne söylüyor bize? Yani hani kredi kartları artık bizim çıkış noktalarımız mı oldular? Bununla mı ilerliyoruz? Hayatımızı böyle mi sürdüreceğiz?
Şimdi tabii kredi kartı kullanımlarında artış var. Kredi kartı kullanımlarında neden artış var? Çünkü para yok. Yani özetle ve bir olmayan para üzerinden geleceğe ipotekli bir döngü içerisinde yaşıyoruz. İşte maaşlar çekiliyor, yatıyor. Bir ay önceki ayın kredi kartı borcu kapatılıyor. Tekrar kredi kartından harcanmaya başlanıyor. İşte bir sonraki ay yine bu döngü içerisinde bu şekilde devam ediyor. Ama tabii burada şunu görmek lazım. Yani tasarruf diye bir şey söz konusu değil. Tasarruf dediğimiz şey şu anda ortalama bir hane halkı için son derece lüks bir konu. Kaldı ki zaten Türkiye tarihsel olarak tasarruf değerleri düşük bir memlekettir. Onun da altını çizmek lazım. Genel olarak maaşların düşüklüğünden kaynaklanır bu. Bunun ne gibi bir sakıncası var? Tasarruflar az olduğu zaman o zaman yatırım için kullanılacak kaynak, yani kredi kaynağınız olmuyor. O olmadığı zaman da dış finansmana aslında ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının temelindeki konulardan bir tanesi Türkiye'nin tasarruflarının yetersiz olmasıdır. Şimdi biz Haziran ayı Türkiye raporu anketinde geçtiğimiz ay geliriniz giderinizi ne derece karşıladı diye sorduğumuzda %60 karşılamadığını söyledi. %27 de ucu ucuna karşıladığını söyledi. Yani %87'si toplumun şu anda aylık bazda geçimini sağlamakta ciddi zorlanıyor. Ve bunların önemli bir kısmı bir iş kaybı durumunda, Allah korusun bir kaza, bir hastalık durumunda gerçekten ciddi anlamda sıkıntıya girecek bir kesimden bahsediyoruz. Maaşlar giderek asgari ücrete yaklaşıyor. Yani asgari ücret nedir? Bir emek, bir iş piyasasında diyelim alınabilecek en düşük maaşı belirler. Ama bizde medyan maaş haline gelmeye başlıyor. Yani ne demek? Ortalama maaş haline gelmeye başlıyor. Maaşlar bu kadar düşünce tasarruf daha da yapılamıyor. Bir geçim sıkıntısı var. Burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bunu Temmuz ayında yaptık, bu soruyu sorduk. Daha da yayınlamadık ama buradan sizinle paylaşayım. Katılımcılara Türkiye çapındaki anketimize şunu sorduk. Geçim sıkıntınızın bitmesi için hangisini tercih edersiniz dedik. Maaş artışı mı, enflasyonla mücadele mi? %70'e yakın enflasyonla mücadele dedi. Bakın çok çarpıcı bir sonuç. Çünkü evet, diğeri hani tabiri caizse trink para. Bugün maaşınıza bir şey getiriliyor ama toplum, yani insanlar şunun farkında. Enflasyonla mücadele edilmediği sürece maaşlar ne kadar artarsa artsın, fiyatlar daha fazla arttığı için geçim konusunda bir rahatlama olmayacak. Dolayısıyla toplumda da aslında öncelik şu anda maaşların artması tabii ki bir çok dönemsel bir rahatlama yaratıyor ama esas mesele toplumun beklentisi de siyasetten, yönetimden, hükümetten enflasyonla mücadele etmeleri. Enflasyonla mücadele konusunda da pek bir şey yapılmadığını görüyoruz. Yani bütün alınan kararlara baktığınızda daha çok dediğim gibi çarkları döndürmeye, işte dolar talebini baskılamaya, bunun üzerinden ithalatın ve ihracatın sekteye uğramamasına yönelik bir takım adımlar atılıyor. Ama siz bu ikinci sorunuzun en başında söylediğiniz gibi tamamen fiyat algımız dağılmış vaziyette.
Evet.
Yani
evet,
üretici de bilemiyor. Yani bugün ürettiğiniz bir ürünü kaça satabileceğinizi bilemiyorsunuz. Çünkü 6 ay sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. 6 ay sonra o ürünün ham maddesini, girdilerinin fiyatlarının ne olacağını bilmiyorsunuz. Aynı şekilde tüketici de bizler de bir şeyin fiyatını gördüğümüzde artık doğru mu yanlış mı olduğuna dair bir değerlendirme yapamaz hale geldik.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Gerçekten Türkiye öyle bir ülke ki hepimize finansal okuryazarlık öğretmiş gibi toplumun %70'i sizin de söylediğiniz gibi maaş zammı yerine ben bunu istemiyorum çünkü 2 ay sonra eriyor, karşılamıyor deme noktasına gelmiş. Keza Merkez Bankası faiz kararlarında büyük ihtimalle hepsi yakından takip edip o yanlışlığı görüyordur. Maalesef Türkiye öyle bir noktaya getirdi insanları. Aslında bu giderleri konuşurken artan giderlerimiz enflasyonun çok ötesine de varmış başka bir konu var. Buna nasıl bir çözüm üretileceğini kestirmek güç. Hükümet kendince bir yöntem geliştirdi. Konut ve kira bunlar gerçekten artık herhalde korkunç vaziyette. Hükümet %25'lik bir sınırlama getirdi kiralara. Ancak buna uyanın pek olduğunu duymuyoruz. Ev sahipleri ya evi satıyorlar öyle bir durumda ya da gerçekten kendileri gelip oturmayı tercih ediyorlar. Akrabalarını getirmeyi tercih ediyorlar. Burada durum nasıl? Ne yapacağız bu konut meselesini? Sanki böyle şey gibi hissediyor herkes gittikçe. Bir süre sonra sokakta kalabilirim. Ve bu korku çok gerçek bir korku artık.
Konut fiyatlarıyla tabii yine maaşlar arasında korkunç bir uçurum var. Burada da Mühtan Hanım hep dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Yani siyasadaki belirsizliğe geliyoruz. Şimdi biz şunu biliyoruz. Konut fiyatlarındaki artışın temel sebebi girdilerdeki fiyatların artması. İşte demir artıyor, çelik artıyor, o artıyor, bu artıyor. Yani artık bir birim konut üretmenin maliyeti bundan bir sene öncesine göre çok daha pahalı. Bir şey getiriliyor, bir uygulama getiriliyor dediğiniz gibi hani %25'in üzerine zam yapılamaması üzerine. Bu tabii uygulanmaz. Yani ben de uygulanacağını düşünmüyorum. Yani çifte kontratlı sistemler olacak. Yani normalde %25 artış olacak kağıt üzerinde. Onun üzeri işte elden verilecek. Muhtemelen böyle bir takım çözümler olacak. Belki bir takım kiracılar ve ev sahipleri mahkemelik olacak ve böyle nahoş durumlar olacak ama şimdi bir yandan bu getiriliyor ama bir yandan mesela yabancılara konut satışına yasak getirilmiyor. Yani Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Sonuçta faizler bu seviyedeyken birikimi olan vatandaş ne yapıyor? Parası erimesin diye ya gidiyor dövize yatırıyor ya da ihtiyacı olmadığı halde yatırım amaçlı ev alıyor, araba alıyor. Bir şeyler yapıyor. Bunun da fiyatları yukarı ittiğini biliyorsun. Bunun da mücadele için de bir takım düzenlemeler getiriliyor. Yani kredilerle, ya konut kredilerine bir takım sınırlamalar getiriliyor. Ama diğer tarafta bunu yaparken, yani Türkiye vatandaşlarının konut alma imkanlarını limitlerken, mesela yabancılara konut satışını limitlemiyorsunuz. Öyle olunca ne oluyor? Bir anda bir grup alıcı piyasadan çekilince, o zaman diğer grup alıcı, yani yabancılar çok daha rahat mesela ev almaya başlıyor. Yani yabancıların ev almasında bir sorun var mı? O ayrı bir tartışma. Bence var. Açıkçası evet. Onu başka bir şekilde konuşabiliriz ama buradaki siyasanın öngörülemezliğine ben esas işaret etmek istiyorum. Yani atılan adımlar, işte Cuma günü BDDK bir karar açıklıyor. Kimse anlamıyor. Pazar akşamı onu düzeltmek için yeni bir şemalı bir doküman hazırlıyorlar. O yayınlanıyor. Yine hiç kimse bir şey anlamıyor. Pazartesi sabahı bankalar ne olur ne olmaz diye kredi operasyonlarını durduruyor. Yani bir öngörülebilirlik kalmadı. Evet. Bir yerden çünkü sadece ekonomide değil bütün politika alanında bir takım yaptığınız tercihler başka bir alanın pahasına olur. Evet. Bu böyledir zaten. Yani siyasi irade bir takım tercihler yapar, bir takım önceliklendirmeler yapar. Şimdi bizim yaptığımız siyasi tercihlerinde bu bütüncül bakışın olmadığını ben görüyorum. Bu da hem tüketici tarafından hem iş insanları tarafından opere etmeyi, bir ekonomi, yani ekonomik alanda faaliyet göstermeyi çok zor hale getiriyor.
Evet. Tam da buradan devam edersek aslında yine sizin raporladığınız alanlardan bir tanesiydi. Henüz dediğiniz gibi çok büyüme odaklı giden bu ekonomide belirsizliğin bir süre sonra büyümeyi de esir alacağı, bu nedenle firmaların küçülmeleri gidebileceği ve bunun da bizim için yansımasının işsizlik olacağını biliyoruz. O cepheyi nasıl değerlendirmek lazım? Nedir? Oraya dair görüşünüz nedir? Yani bize bir işsizlik sarmalı bekliyor mu yakın zamanda?
İşsizlik sarmalındayız zaten. Yani açıklanan resmi rakamların mevcut işsizliği yansıtma durumu maalesef yok. Hı hı. Hani iş gücü, yani iş aramayanları, yani iş aramaktan vazgeçenleri işsizlerden çıkartabilirsiniz belki kağıt üzerinde ama bu insanları rokete doldurup Mars'a yollamıyorsunuz. Türkiye'de yaşamaya devam ediyorlar.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işsizlik sarmalındayız zaten. Hı hı. Ha, bu daha da artabilir mi? Artabilir. Tabii kötü senaryolar var. Örneğin işte bu haftanın gelişmesi dolar, euro karşısında değer kazanıyor.
Evet.
Çok önceliklendiğimiz ihracata baktığınız zaman Türkiye'de ihracatın birincil kanalı dolarla ithalat yapılır. Euro ile ihracat yapılır. Fakat euro ile dolar arasındaki fark kapandıkça İhracatın gayri safi yurt dışı hasılaya katkısı da daralıyor. Mesela acaba şunu merak ediyorum. Aralık'ta Türkiye Ekonomi Programı diye açıklanan dokümanın varsayımlarında Fed'in faiz yükselteceği, bu nedenden dolayı doların değer kazanacağı, doların değer kazanmasının euroya karşı da olabileceği, bunun üzerinden bizim ihracat ithalat dinamiğimizi olumsuz etkileyeceği mesela oranın varsayımları içerisinde var mı? Şimdi baktığım yerden ben yokmuş gibi değerlendiriyorum.
Öyle görünüyor. Açıkçası. Yoksa buna dönük de bir... Oysa işte siz de söylüyorsunuz, pek çok ekonomist Fed sonuçta bir sürpriz yapmadı. Yani ben genişleyeceğim deyip bir anda daralmaya gitmiyor şu an. Planlı, programlı gidiyorlar. Bunu söylemişlerdi. Sadece beklentinin üzerinde gidiyor belki artışları. Bunun da nedenleri var. İşte geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası dedi ki fırtınaya hazır olun. Geliyor, yani bir şey geliyor dedi. Yani doların güçleneceğini herhalde dili dönen bütün ekonomistler hem televizyon kanallarında, YouTube'da, Twitter'da eğer görüşleri sorulduysa orada defalarca dile getirmişlerdir diye düşünüyorum. Ama o fark benim hatırladığım örneğin Aralık'ta 1-1.5'tu. Yani işte dolar 15 ise euro 16.5, 16.3'tü. Son gelen verilerde o fark 0.40'a kadar düşmüş. Yani bugün dolar...
Ki daha da düşecek bu arada.
Evet, ve makas zaten gün içinde bile gittikçe daralıyor. Yakında eşitlenecek ve hatta belki euro geride kalmaya başlayacak. Maalesef ben de bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Sanki yani hiç bu ihtimal gözetilmiş olsa şu an bir şey yapılıyor olması gerekirdi sanki. Ya da bir cuma akşamı yine hiçbirimizin anlamadığı bir yol ve yöntemle bir şey yapacaklar.
Yani şu anda işte yapılmaya çalışılan hep yani hem tüketici tarafında hem iş dünyası tarafında dolara olan, yabancı para cinsine olan talebi bir takım yöntemlerle, araçlarla limitlemeye çalışıyorlar. Çünkü dolarınız bittiği zaman, yani para biriminiz, yabancı paranız bittiği zaman, artık yabancı para alamadığınız zaman işte ithalat yapamıyorsunuz. İthalat yapamamak ne demek? Mesela enerji alamamak demek.
Evet.
Aramal alamamak demek. İşte benzin istasyonlarının önünde kuyruk olması demek. Yer yer rafların boşalması demek. Bazı ürünlere, bazı şeylere ulaşılamaması demek. Şimdi Türkiye bunu daha önce yaşadı mı? Evet yaşadı. Ama neyin karşılığında yaşadı? Kıbrıs harekatının karşılığında yaşadı. Yani orada bir bedel ödendi ama bir milli bir mesele vardı. Şu anda bugün yaşadıklarımızın tek sebebi siyasal tercihleri, politika tercihleri.
Evet.
Çünkü kabul ediyorum ya, dünyada hakikaten öyle şey bir şey yok. Hani öyle acayip elverişli bir ortam yok ama böyle olmak zorunda değil tabii ki.
Tabii, yani şu anda bütün ülkelerde dediğiniz gibi enflasyon yükseliyor ve milletin rekoru bile %10'un altında. Yani ABD enflasyonu 81'den bu yana en büyük sıçramayı gösterdi diyoruz. Bahsettiğimiz rakam 8.6. Kore rekor kırdı diyoruz. Bahsettiğimiz rakam 6.4. Hani milletin rekoru da böyle oluyor. Bizim yani hani üç haneler artık hani gelenekselleşmiş durumda. Bu da tabii ki sinirlerimizi bozuyor. Tam da bayram, büyük ihtimalle bayramda da aile içi kavgalar da yaşandı. Resleşmeler de oldu. Hepimizde o sinir stres var. Paramız yok çünkü sinirli bir durumdayız. Ama galiba verilerde de Lübnan bizim bir tık üzerimizde yer almış. Nedir bu sinirlilik halimizin durumu?
Şimdi Statista'nın yaptığı dünya çapında bir araştırma var. Orada hakikaten Türkiye bütün ülkeler arasında en sinirli ikinci ülke olarak ortaya çıkmış.
Tabii yani bu psikolojimiz bozuldu. Onu öncelikle söyleyelim. Yani hani ben şampiyon olmayı bekliyordum. Biraz herhalde şey kaldık, atıl kaldık.
Ama şöyle yani Türkiye %48, Lübnan %49. Dolayısıyla 2-3 ay sonra ben Lübnan'da geçeceğimizi inanıyorum. Bu an diğer ülkelere baktığımızda da işte Ermenistan var bizden sonra, Irak var, Afganistan var, Ürdün var, Mali var, Sierra Leone var. Yani tabii gençler mutsuz bambaşka sebeplerle. Orta sınıf kalmadı, artık eriyor bambaşka sebeplerle. Yani siz az önce dediniz ya, hepimizde bir ekonomi uzmanı olduk, finansal okuryazarlık arttı. Yani günlük hayatımızda gerçekten hiç bilmememiz gereken, hiç uğraşmamamız gereken konularla uğraşıyoruz. Ve bu da tabii psikolojimize bence yansıyor. Ve ben bunu geçenlerde de söyledim. Hatta biraz tepki aldı ama tekrar edeceğim. Bugünün çok akıcı, çok yakıcı ekonomik problemleri var. Kabul. Ama bugünün ekonomik problemlerinin bizi mahrum bıraktığı bir takım şeyler bundan 5-10 sene sonra çok daha büyük toplumsal meseleler olarak karşımıza çıkacak. Bu işin psikolojik tarafı var, bu işin beslenme tarafı var, birçok başka tarafı var.
Yani mevcut tarafı var.
Kişisel gelişim tarafı var. Yani iktisadi zorlukları, bugünün iktisadi zorluklarının bizi mahrum bıraktığı bir takım şeyler, eksik bıraktığı bir takım alanların biz 5 sene sonra, 10 sene sonra toplumsal boyutta sıkıntılarını göreceğiz maalesef. Bu için böyle falcı olmaya gerek yok. Şu anda çünkü bir takım işte et yemiyorsunuz mesela şu anda. Evet. Bundan 10 sene sonra bunun bir problemi var.
Tabii.
Dolayısıyla yani çok daha aslında gelecek 10 yıllarımızı etkileme potansiyeline sahip bir dönemden geçiyoruz. Burada tabii Mithat Hanım şunu hatırlamakta fayda var. En üzücü tarafı. Türkiye yüksek enflasyon yaşadı, bununla mücadele etti ve buradan çıktı.
Evet.
Ve hafızaları tazelemekte fayda var. Bu iş kolay olmadı.
Tabii.
Yani 2001 krizi, ondan önce 99, 2001, ondan sonra atılması gereken adımlar, o acı reçete. Bunları biz toplum olarak içtik ve bunların bedellerini ödedik. Bu politika şeylerin, bunu tekrar yapmanın lüzumu yok.
Evet.
Türkiye bu konudan mezun olmuştu. Bitmişti bu konu.
Evet.
Maalesef. Tamamen kurumların kalitesinin alaşağı edilmesi, bağımsız özel kurumların kalitesinin ortadan kalkması, bütün kararların tek bir yerde toplanması, giderek tabii ki her siyasi alanında, ekonomide de olduğu gibi, rasyonel karar verme süreçlerini alaşağı ediyor. Onu ettiğiniz zaman da işte bugünkü gibi sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz.
Anlıyorum. Anlattıklarınızdan sinirimizin pek kolay geçmeyeceğine dair bir
maalesef
izleyim edindim. Yani Allah yardım etsin, ne diyelim yani. Başka da yardım edecek kimse yok gibi görünüyor zaten. Yani ederse o edecek yani.
Şimdi şöyle ama belki de yani son olarak şunu söylemekte fayda var. Hem bayram vakti o kadar da herkesin tadını kaçırmayalım, hem de gerçekten inandığı bir şey. Türkiye öyle kolay kolay batacak, yıkılacak bir ülke değil. Ben öyle bir senaryoyu hiçbir zaman Türkiye için değerlendirmem. Bunu bir hani ülkesini seven vatandaş olarak değil, gerçekçi bir bakış açısıyla bunu söylüyorum. Türkiye'nin çok ciddi donanımları var. Türkiye'nin çok ciddi bir altyapısı var. Türkiye doğru politika tercihlerini yaptığı müddetçe rahatlıkla toparlayabilecek ve bu zor günlerini atlatabilecek kapasitede bir ülke. 10 yıllar içerisinde de bunu defaatle kanıtlamıştır zaten.
Çok teşekkür ederim. Umut verici oldu bir yeriyle. Dediğiniz gibi bayram günü böyle tam da şey gibi oldu. Bayramlık ağzımızı açmışız gibi
Biraz
oldu.
öyle oldu.
Ağzınıza sağlık Can Bey. Çok teşekkür ediyorum toparlamanız için.
Ben teşekkür ederim
Bayram
efendim.
bayram gününde Can Selçuk ile birlikte size Türkiye'nin ekonomik profilini çıkartmaya çalıştık. Sohbet pek keyifli değildi. Konu maalesef can sıkıcıydı. Dolayısıyla dost acı sorular dedik. Biraz acı gerçeklerden bahsettik. Ama Can Bey yine de enseyi karartmamamız gerektiğini, tarihsel verilerle objektif bir şekilde duruma bakıldığında aslında toparlama potansiyelimizin yüksek olduğunu söyledi. Evet, hastamız yoğun bakımda ama çıkma ihtimali çok yüksek. Elbette Türkiye bu sarmaldan da çıkacaktır diyoruz. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.